Ayrım 53, Nevroz, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 550. Hacreş dağlarında şafak vakti iki atlıyla karşılaştılar. Lori ile Gulesor atlıların yaklaştıklarını görünce cemedanlarıyla yüzlerini kapattılar. Gelenleri tanımışlardı. Birisi Goran Ağa'nın kirvesinin yeğeniydi. Diğeri köyün yaşlılarından Ape Aslan'dı. Hiçbirisi korucu değildi. Köye gidiyorlardı. Saygıyla selamlayıp geçtiler. ''Bu adamları tanıdın mı Şirinyer?'' diye sordu Gulesor. Dönüp Gulesor'a gülümsedi Lori. ''Tanımaz olur muyum?'' dedi. ''Yönümüzü değiştirelim. Ne olur ne olmaz. Çolo'nun ağılına gece gitmekten başka çaremiz kalmadı. Bunlar emin değil. Hemen uzaklaşalım.'' Kılavuzun önüne geçti Lori. Gündüzü geçirmek için bir yer düşündü. Kurbağalı dere nasıldı? Gündüz Çolo'nun ağılına gitmek tehlikeli olurdu. Grubu alıp evin arkasındaki kuş ağzı kovuğuna götürdü. En iyi yer orasıydı. Yanı başında çeşme vardı üstelik. Uyumak isteyenler hemen kovuğa girdiler. Kuru ve ılıktı kovuk. Lori Gulesor'la birlikte odun getirmek için harabeye gitti. ''Bak nasıl yıkmışlar evimi. Yıkılan yakılan evimin arta kalan odunlarını da biz yakıp ısınalım.'' ''Onlar benim evimi yıktılar. Roket atarım görsün şimdi bu yıkıntıları. Görsün de marifetini göstersin.'' Ayakta kalan yan yıkılmış duvarlara karın tamamen kapattığı enkaza baktı Gulesor. Hüzünlendi. Ailesini, anasını, kardeşlerini düşündü. ''Askerlerle korucular birlikte gelmişlerdi.'' diye devam etti Lori. ''Helikopter şuraya konmuştu. Başçavuş beni burada dövmüştü.''
''Herhal babam da gelmişti.''
''Baban da gelmişti. Ben yüzbaşıyı suçladım. O savundu. Normal karşıladım. Cebinde maaş, elinde silahla gelen birisi onları arkalamak zorundadır.''
Yıkıntılara girdiler. Kardan ucu çıkan mertekleri kaldırdılar. Yüklenip götürdüler. Kırdılar, tutuşturdular. Yüksek kayaların arasından kıvrılarak yükseldi duman. Çok az yiyecekleri vardı. Bir çay demlediler. Isındılar, gevşediler.'' Kuş ağzı denilen kovuğun tam önünde yakmışlardı ateşi. Yemek ve çay faslından sonra kovukta ocağın kenarında, kayaların kar tutmamış kuru dibinde battaniyelerine sarılarak uyudular. Döndü, karga seslerinin geldiği kayalıklara baktı nöbetçi. İkindi güneşinin akkora çevirdiği bulutların bakışıyla allandı alnı. 200 metre ötedeki kıpırtıları görünce ödü koptu. İnanamadı gözlerine, kovuğa doğru atıldı.
''Heval kalkın basıldık!'' diye bağırdı.
Ortalarına taş düşen serçe kümesi gibi parladı grup ve aynı anda asker korucu kurşunu yağmaya başladı. Lori atışların doğrudan geldiğini anladı hemen.
''Herkes dereye insin. Fırat sen benimle kal!'' diye bağırdı Lori. ''Batıya doğru hızla uzaklaşın.''
Gulesor'u kolundan çekti. ''Birbirimizi kaybedersek bu gece Çolo'nun ağılında buluşalım!'' diye fısıldadı. İki roket mermisi düştü kayalara, yer yerinden oynadı, kulaklar uğuldadı. Keskin bir kaya parçası çarptı Lori'nin sol bacağına. 6 dolu şarjör, 300 mermi ve bir portatif Kalaşnikov vardı yanında. 8 mermisiyle birlikte roket atarı ise sırtındaydı. Kayalara mevzilenip karşı ateşe başladılar Fırat'la birlikte. Peş peşe iki el bombası fırlattı Lori. Asker ve korucu ilerleyişi durdu. 40 kişilik birliğe Lori'yi döven başçavuş Temel Tepegöz kumanda ediyordu. Toplam 15 korucu vardı birlikte. Atışlar hedefsiz ve yoğundu. Korucuların içinde Çolo da vardı. Üstelik en ön mevzilerdeydi. Çolo'nun sağında Gulesor'un babası Melo Miro, solunda ise Civan mevzilenmişti.
''Teslim olun!'' diye bağırıyordu Melo Miro. Sezdirmeden boşa ateş ediyordu Çolo.
''Sen dereye doğru 100 metre çekil, mevzilen. Atışa başlayınca ben çekileceğim. Dikkatli ol.'' diye talimat verdi Fırat'a Lori.
Bir tam şarjör boşalttı Lori. Roket atarı da sarıldı. İki atışla karşı tarafın moralini sarstı ve hemen ardından geri çekildi. Kayaların arasından süzülerek Fırat'ı geçti. Dereye yakın bir yerde mevzilenip Fırat'a geri çekilme emri verdi. Gerilla'nın geri çekildiğini gören Melo Miro sevinç çığlığı attı.
''Çekildiler kumandar, saldırma zamanıdır ha!'' diye bağırdı.
Aynı anda ayağa kalktı, ileri doğru atıldı. 15 metre kadar ilerledi, bir kayaya mevzilendi. Başını çevirdi.
''Durmayın, saldırın, korkmayın!'' diye yeniden bağırdı.
Tam bu anda gırtlağından bir kurşun yiyerek düştü. Çolo'nun tüfeğinden çıkmıştı kurşun.
Miro'yu vurdular diye bağırdı Civan. Birliğin morali bozuldu. Atışlar sürüyordu. Hiç kimse mevzilendiği yerden çıkmadı. Çolo kayaların arasından süzülerek Melo Miro'nun yanına sokuldu. Kanlı gırtlağıyla can çekişiyordu korucu şefi. Başçavuşun mevzilendiği kayaya baktı Çolo.
Miro'yu boğazından vurmuşlar kumandan.
Sırtla getir lan diye bağırdı başçavuş Temel Tepegöz.
Miro'nun ileriye doğru atılmasına ve birlik komutanı gibi bağırmasına fena halde bozulmuştu.
Yırtık dondan çıkar gibi, it oğlu it, kahraman olacak sanki diye mırıldandı.
Çolo'nun Miro'yu sırtlayıp geri getirmesi korucuların moralini iyice bozdu. Büyük korku içindeydi çoban. Miro'nun ölmemesinden, kendisini açığa çıkarmasından ödü kopuyordu. Gırtlağı, göğsü, çenesi kan içindeydi. Lori'nin kayalarda patlayan üçüncü roketi birliği iyice çiviledi mevzilerine. Partizanlar dereye indiler. Birlik peşlerinde dereye sürüklenir gibi oldu. Dere birliğin düzenini ve saldırı şevkini yerle bir etti. Dizleri aşan toz, kar, buzlu dere, kayalık ve çığ tehlikesi. Karanlığın karı kucaklamasıyla takip sona erdi. Helikopter geldiğinde Miro ölmüştü. Lori ile Fırat dereyi hızla kat ederek doğuya doğru ilerlemiş ve kuzeye saparak bir başka dereye girmişlerdi. Her birinde bir şarjör dolusu mermi kalmıştı. Bombaları ve roket mermilerini tüketmişti Lori. Bacağının kanı donmuş, ayakları ıslanmıştı. Bulunduğu yer ile Çolo'nun ağılı arasında 4 saatlik bir uzaklık vardı. Koca bir kayanın altında durdular.
''Ayaklarımızı kurutsak, hemen hareket etsek iyi olur.''
Doğru, bu karanlıkta grubu bulamayız.
Kuru toprağa oturup botlarını, ıslak çoraplarını çıkardılar. Çantadan çıkardıkları kirli atletlerinden birisini yırttılar. Botların içini ve ayaklarını kuruladılar, yedek çoraplarını giydiler. Biraz dinlendikten sonra susuzluklarını gidermek için kar yediler. Ve yola koyuldular. Hayret, bu beyaz ayazlı gecede bu baykuş ötüşü de neyin nesiydi? Gök kubbe nasıl da açılmıştı? Pırıl pırıl irileşmiş, yoğunlaşmıştı yıldızlar. Giriştiği ikinci çetin çatışmayı da yüzünün akıyla atlatmıştı. Mutluydu, diri ve dolu doluydu. Kamp komutanının sözü çınladı kulaklarında.
Şirin yarın kararlılığını örnek alalım. Kararlı insan alim insandır. Cehalet kararsızlığın adıdır.
Vurduğumuz korucunun öldüğünü sanıyorum dedi Fırat.
Ölmüşse yarın akşamki haberlerde verirler.
Çolo'nun ağılına geldiklerinde saat 9 olmuştu. Ağıl karanlık içindeydi. Yaklaştılar, ağıldan havlayışlar geldi. Lori pencereye sokuldu, baktı, dinledi. İçerisi kapkaranlıktı, ses seda yoktu. Çolo'nun köyde olabileceğini, en kötü ihtimalle baskına katılabileceğini düşündü. Korucu koruculuğun demir buyruklarına uymak zorundaydı. Eşeği süren osuruğuna katlanacaktı. Tiz bir kadın sesi parçaladı geceyi.
''Şirin Yar!''
''Gulesor sensin.''
''Benim ben, buradayız Şirin Yar.''
Gulesor'un sesini tanımıştı Lori. Sesin geldiği yöne doğru yürüdüler. Ağılın batısındaki eski bir ağıl yıkıntısı içinde mevzilenen grupla karşılaştılar. 2 saattir bekliyorlardı bu yıkıntıda. Kısa bir bilgi alışverişi yaptılar.
''Bir yolunu bulup ağıla girmek zorundayız.'' dedi Lori. ''Açız, yorgunuz, perişanız, mecburuz. Beklemeyin hadi.''
Ağılın önüne geldiler toplu halde. Lori omuzuyla kapıyı yokladı. Kararlıydı kapı. Çolo her zaman yaptığı gibi kapıyı arkadan kilitleyip ağılın kapısından çıkmıştı. Köpeğin içeriden gelen şiddetli havlayışlarını aldırmadan ağılın kapısını yokladı. Koca kilidi görünce geri döndü. Bacadan girme geldi aklına. Kendisinden başka hiç kimse sığmazdı baca deliğinden. Roket atarını, tüfeğini, sırt çantasını Fırat'a verip dama çıktı. Bacadan inişi deneyince kalçası sığmadı.
Kalçam da benim gibi ip incecik olsaydı hemen süzülürdüm aşağı diye düşündü.
Damın üzerinde gezinirken bir başka delikle karşılaştı. Çevresinde taşların dizili olduğu dar bir tavan penceresiydi bu, camsızdı. Eğildi aşağıya baktı, keskin gübre kokusuyla yandı genzi. Bir yığın hayvan vardı aşağıda, girmeyi denedi, kalçası sığıyordu.
''Kendini tüfeği al, yukarı çık Fırat!'' diye seslendi aşağıya.
Fırat'ın tavan penceresi kenarında oturarak sarkıttığı iple ahırı hayvanların arasına indi. Köpek müthiş havlıyor ama saldırmaktan korkuyordu. Kalaşnikov'unu omuzuna asmıştı Lori. Evle ahır arasındaki kapıyı buldu. Eve girdi, kapıyı açıp grubu içeri aldı. Lambayı ve ocağı derhal yaktılar. Yiyecekleri çıkardılar çolonun tahta sandıklarından. Sofraya oturdukları anda Çolo geldi. Zalın adamları sandı ilkin. Lori'yi görünce çılgınlaştı, sevinç kahkahaları attı. Gulesor'un varlığı karşısında da ciddileşti. Tek tek herkesin elini sıktı. Lori'ninkini ise ezercesine. Gerillalar dev adamı hayretle seyrettiler. Çolo'nun sağ elindeki G1 tüfeği tüm bakışların kesiştiği kuşku ve merak noktası haline gelmişti. Çolo gruba operasyon hakkında geniş bilgi verdi. Kızının varlığından dolayı Melomiro'nun öldüğünü söylemedi. Sadece bir korucunun ağır yaralandığını belirtmekle yetindi. Bu gece ağılda kalmanın ise intihar olacağını, ağılı derhal terk etmek gerektiğini vurguladı. Lori Çolo'yu dışarı çıkardı. Çolo Melomiro'yu nasıl vurduğunu anlattı Lori'ye. Zal'ın emri üzerine birisi Mutki'de, diğeri Hacreş'te olmak üzere iki güzel sığınak hazırladığını, Zal'ın Şerafettin dağlarında olduğunu, ne zaman geleceğini bilmediğini geniş geniş anlattı. Dayanamadı. ''Hep yolunu beklemişim Lori'' diye fısıldayarak ellerini tuttu kadının. Lori gülümsedi. ''Artık unut bunları'' dercesine usuldan çekti ellerini. ''Belizer'in adı Gulesor'dur. Benimki Şirinyar, unutma.'' ''Güzel adın varmış Lori.'' Sesin dokusundaki hasret ve iştah ateşinden korktu Lori. Buruk, esrarengiz bir ağırlık çöktü yüreğine. Soluklandı derinden. ''Gulesor'a ben yarın açıklarım babasının öldüğünü. Sarsılmaz, sağlam kızdır. Hangi sığınağa gitsek daha iyi olur?'' ''Hacreş'teki sağlamdır. Buraya 1,5 saat sürer. Sizi hemen oraya götürsem iyi olur. Ranzaya benzetmişim yer altındaki kovu. Üstte kadınlar yatar, altta erkekler.'' Durdu, yutkundu, gökyüzüne baktı. ''Sen en solda, girişin solunda yatarsın Lori.'' Heyecanlandı, sorular, meraklar, hayretler, arzular, renkler iklimine daldı. Çırpınan, şaşkın, cevval bir yürekle içeri girdi. Bakışları yönünü yitirmiş, şehlalaşır gibi olmuştu. Hafif kuş burnu kızılına girmişti yanakları. ''Karnınızı hemen doyurun. Burası tehlikeliymiş. Sığınak varmış buraya 1,5 saat uzaklıkta. Hemen oraya hareket etmemiz lazım.'' Millet hırsla yumuldu sofraya. Gulesor'la Zeynel'in arasında çöktü Lori. Başladı atıştırmaya. Çolo'nun son cümlesi kurt gibi oyuyordu beynine. ''En solda, girişin solunda yatarsın.'' Ne demek istemişti? Girişin solu rahat mıydı? Çobanın kudurganlık mevsimine mi denk gelmişti yine? Kaya üzerinde kaya gibi sert bir sabırla büyüyen bu çoban, damağındaki tadın hayaliyle mi beklemişti bunca ay? Nefsini yine ayaklandırmış, sıcak kaygan, yumuşak, tatlı yanıma yöneltmiş hınzır. İçinin dibinin derinliğinin uyanışı başlamıştı yine Lore'nin. Grup Çolo'nun kılavuzluğunda bol yiyeceklerle hemen yola koyuldu. Çolo kullanılmış yollardan götürdü grubu. 1,5 saat sonra derin bir dereye girdiler. Çakıllar, taşlar, altı oyuk dev kayalarla dolu bir dereydi bu. Su içmek ister gibi dereye eğilmiş devleri andırıyordu kayalar karanlıkta. Grubu dev bir kaya yarığına soktu Çolo. Yarıkta azıcık ilerlediler, grubu durdurdu çoban. Büyük bir kayayı yerinden kımıldattı, kenara çekti. Bir adamın sürünerek sığacağı genişlikte bir giriş deliği belirdi. İlkin Çolo girdi, onu sürünerek diğer partizanlar izledi. Dışarıda nöbet için bir kişi kaldı. Çolo yekpare büyük bir kayanın altını toprağa doğru kazarak genişletmişti. Genişleyen bu uzun yeri ranza gibi altlı üstlü ikiye bölmüştü. Bölme işini düz tahta kalaslarla yapmıştı. Kalasları kaya parçalarıyla ördüğü birbirine paralel 2 metre uzunluğundaki 2 duvarcığın üzerine oturtmuştu. Altta yan yana uzanarak erkekler yatacaktı, üstte kadınlar. Üstte tahtaların üzerinde yan yana yatan kadınlar saçları kayayı süpürmek şartıyla oturabilirlerdi. Ama erkeklerin yatacağı alt kısım alçaktı. Oturmak bir yana buraya sürünerek girilebilirdi ancak. Kaldı ki alt kısım kalasların üzerine oturduğu birbirine paralel 2 duvardan dolayı 3 bölüm halindeydi. Solda 2 kişi, ortada 5, sağda ise yine 2 kişi yan yana uyuyabilirdi. Çolo kalasların üzerine boylu boyunca hasır sermişti. Kadınların yeri gayet rahattı. Üste 10, altta ise 9 kişilik yatacak yer vardı.
''Yorgunluktan geberiyoruz, hemen yatalım.'' dedi Fırat.
Çolo yaktığı mumu kayadaki oyuğa yerleştirdi. Partizanların yorumlarını ve kendisine yönelttikleri övgüleri dinlerken gülümsedi. Fil dişi gibi parlıyordu mum ışığında kocaman gülüşü. Lori'nin sola yerleştiğini görünce sevincinden geberecek kerteye geldi. Tüfeğini ve torbasını hemen Lori'nin altındaki iki kişilik yere koydu. Önünde oturarak garantiledi yatacağı yeri. Yarım metreye yakın bir aralıkla yukarıya dört kadın yerleşmişti. Dev bir adam olmasından dolayı soldaki iki kişilik bölmeye tek başına Çolo yerleşti. Orta bölmeye üç, sağ bölmeye iki kişi yerleşti. Mum Lori'ye yakın bir yerde yanıyordu. Nöbet listesini yaptı. İkişer saat arayla ikişer kişilik nöbet sistemini getirdi. Saat 12'ye geliyordu. Yarın sabah erkenden gideceği için Çolo'yu nöbet listesine yazmadı. Kendisini Zerdüşt'le birlikte 5-7 nöbetine yazdı. Herkes kimin nerede yattığını iyi bellesin uyarısında bulundu. Dışarı çıktı, ilk nöbetçilere nöbet yerlerini gösterdi. Çolo sürünerek kendi bölümüne sırt üstü boylu boyunca yerleşti. Kuru toprağın üzerine kuru ot, onun üzerine de çuval, kilim ya da keçe sermişti. Çolo'nun bir ayını almıştı bu sığınak, iz tehlikesi de yoktu. Dere kayalarla doluydu ve sığınağın 20 metre uzağından bir dere patikası geçiyordu. Kuru çiçek, ot, toprak ve ter kokuyordu sığınak. Çolo'nun gövdesiyle tahta kalaslar arasında bir karış mesafe kalmıştı. Sağı kaya, solu ise kalas duvarıydı. Mezara girmiş gibiydi. Mutlu, arsız ve umutluydu çoban. Lori sürünerek içeri girdi. Yatacağı yere çıkarken Çolo'nun azman ayaklarına çarptı. Tüfeğini soluna, roket atarının yanına uzattı. Yan yana yatan kızları şöyle bir süzdü. Botlarını çıkarmak istedi, diğerlerinin çıkarmadığını görünce vazgeçti. Battaniyesini açtı, sırt çantasını yastık yerine koydu. Çolo'nun ne düşündüğünü merak etti, mumu üfleyip söndürdü, battaniyesini üzerine çekti. Toprak ve kuru ot kokusuna karıştı sönmüş mum kokusu. Bakışlarını karanlığa vererek kıpırtıları, soluyuşları, sessizliği dinlemeye koyuldu. Korkunç, yorgun ve bitkin olmasına rağmen uykunun zerresi yoktu kirpiklerinde. Uyku arzusunu silmişti yorgunluğundan. Girişin solunda yat sözünü irdeliyordu. Girişin solunun diğer yerlerden farkı neydi? Elini nasıl da sıkmıştı hoş geldin derken, dışarıda nasıl da avuçlamıştı ellerini? Düşüncesi, gönlü, yorgunluğu, eti, renkli hayallere bürünmüş, gözleri süzülmüş, rüya dalgalarının kucağında sessiz konuşmaya başlamıştı bile. Belli ki beni unutmamış, küp ziyafetinden sonra yesir olmuş bana. Nasıl da geldi girdi altıma, bu kadar insanın içinde meramı nedir çobanın? Gecenin bir vaktinde süzülür gelir üstüme çıkarsa rezalet olur, millet uyanır suçüstü yakalar. Mücadele hayatım, namusum, itibarım beş para olur. Ama buna izin vermem. Bağırırım, açığa çıkarım, dışarı atarım, kayaların arasında kurşuna dizerim. Ama yazık olur Çolo'ya. Üstüme çıkarsa bıçakla dürterim vazgeçer. Nasıl da hordamaya başladılar. Leş uykusudur bu. Taş duyar, bunlar duymaz. Sığınak mı sıcak yoksa ben mi sıcağım? Aha, hasırda kıpırtı var, yılan mı yoksa? Kışın yılan olmaz. Yoksa delik mi var tahtada? Aha, sağ baldırımın altında bir dürtme var. Vay çoban, kurt çoban, kurnaz çoban. Hasırı parmağıyla delmiş olmasın? Baldırımı biraz yana çeksem? Vallahi deldi, hasırı parmağıyla deldi. Bu nasıl bir deliktir tahtada? Tesadüfen bir düğüm deliği olmasın? Burada delik olduğunu bilmeseydi yatırmazdı beni buraya. Altımda yatmasının sebebi buymuş. Allah safın arsızından korusun insanı. Parmağını hasırdan çıkarmışsa, baldırımı biraz sağa kaydırırsam anlarım. Kaydırsam nasıl olur? Niyetimi hayra yorar, arzuladığımı sanır. Sanırsa ne olur, kıyamet mi kopar? Ben bir gerillayım, bir dul kadınım ben. Nefsimin, zevkimin kime zararı var? Baldırımı bir kertik kaydırsam anlarım. Aha, bu da nedir? Nasıl da sıvazladı? Parmağıdır. İneğin golik'i yalaması gibi yaladı. Dipnot golik buzağı.
Hangi parmağıdır? Orta parmağıdır herhal. Yüreğim nasıl da dallandı, dinsizleşti, civan mer oldu. Baldırımı çeksem nasıl olur? Sıvazlaması arttı, bastırması ağırlaştı. Tahtanın deliğinden sokmuş, hasırı delmiş, baldırımı bulmuş. Bu adamdan her şey beklenir. Dağı deler bu cahil çoban. Ambar sıcanından beterdir. Sıcak terler bastı kasığımı, göbeğimin çukuru göllendi. Arsızlık ateşi düştü kanıma. Şişti, diklendi, taşlaştı memelerim. Pantolonumu biraz yukarı çeksem, parmağı baldırımın etine değse, etimi sıvazlasa, sıcacığım ballansa, biraz daha arsızlaşsam. Bu herif nereden geldi? Başıma bela geldi. Hoş geldi, sefa geldi. Küpü geçirdi kafama, hasırı deldi. Pantolonumu biraz çeksem, yavaş yavaş. Aha, of, kaderim, bahtım, feleğim, of. Ne hoş oldu şimdi, nasıl da yumuşadı sıvazlaması. Horultu kovanına dönmüş. Kov. Kim? Kime? Derin rüyalara dalmış herkes. Ben nefsimin ak korlanmış ocağına dalmışım. Hırsımı, açlığımı şahin gagasından çalmışım. Ben huyumu anamdan almışım. Nefsime zincir vuramam. Hangi zincir dayanır benim nefs ateşime? Of, anne anne. Herkes huveli agire kem dıgre. Dipnot, herkes sıcak ateşe toplanır. Benim nasıl da incelmiş, kalçalarım, gerim, girdem hiç erimemiş. Bu ne güzel sıvazlamadır, of! Korkunç bir kütük ateşi yerleşmiş yüreğimin yerine. Ben nasıl bir kadınım? Yukarıda fosur fosur uyuyan bu kadınlar da kadındır, ben de kadınım. Benim gönlüm niye bu kadar azat, niye bu kadar fermansızdır? Ben niye arsız, niye cesurum? Bu arsız parmağı, bu sıcak baldırımı niye yaslamışım? Bu işin kötülüğüne niye inanmamışım? Bu dünyayı, bu dünya nimetlerini niye yasak etmişler bana? Bir ömür uslanmam ben. Gül ağacından odun olur ama benden kadın olmaz. Niye? Ne suçum, ne zararım var benim? Bu adam pes etmez, sabaha kadar sıvazlar. Dayanamam ben bu zulme sabaha kadar. Bu kan ateşi beni eritir. Bu kov iki aşığa dardır. Bu tahtaları, bu hasırı tutuşturur benim çırağım. Parmağıyla emdi kanımın feryadını. Kudurmuş kurda döndü herhal. Bu çobanı bana bağlayan nedir? Aşk mı, iştah mı? Aşksa ne hoş bir şey. İştahsa ne yabanıl, ne doyumsuz, ne yıkıcı bir şey. Bana aşık olmayanın dölünü içime almam. Bu çoban aşıktır bana. Zirvemin dumanıdır. Kayamın çimenzarıdır. Derdimin delalıdır. Göğsümdeki geç benim hayranıdır. Of, duman içindeyim. Kaç kere geçmişim kes konun altından. Dipnot, gökkuşağı. Uzatmışım, elim değmiş kaç kere. Ben mayamı kes kes oradan almışım. Aha, parmağını çekti, vazgeçti. Dayanamadı çoban, pes etti. Çaresizliğin çekilişidir bu. Parmağını yaktı etim. Ateş kendini yakıştır. Kendini yakan her şeyi yakar. Berbat, bet, ber o çoban. Nasıl da kaçtı. Aşk baskındır. Basan basılanla birleşir. Ateşe dönüşür. Yırtar geceyi. Cesareti olmayanın baskını olmaz. Baskını olmayanın sabahı olmaz. Ya nasılmış? Goncadan el çekti. Dayanamadı goncamın sıtranına. Ben nasıl bir kadınım? Keskesor'un toprağa girdiği yerde mi büyümüşüm? Bu ateş bana kimden bergüzardır? Aha, baldırımı ateş öptü. Bu nedir? Kızgın zor zor ik demiridir. Nefsimin celladıdır. Dünyada bin bir çeşit ateş var. Yıkan ateş, yaratan ateş, yaratanı yaratan ateş. Ben erimeye başlamışım. Ben acımı, açlığımı emdirmezsem goncalarım açılmaz, dallarım dallanmaz. Bu nasıl iştir? Tipi tufan içinde açılmışım yeşil yeşil. Arzumu padişah etmişim korkunun tepesine. Korku namustur, edep erkandır korku. Aha, ateş oymaya başladı baldırımı. Ateş beni oymadan zapt etsem, kafese koysam. Heyran, heyran, gönlüm heyran. Hevindar etmişsin beni heyran. Nevroz seherine içmişim, şişmişim kar altında. Toprak gibi feyizdar olmuşum heyran. Tenim muş ovası olmuş, gözeneğim pınar olmuş, kılım çiğdem olmuş. Of, anecan harlanmış, kirazdan beter olmuş ağzım. Zebani ateşidir bu ateş. Bu ateş oydu beni. Kat kat, üryan uryan soydu beni. Palaskamın tokasından başlasam, yarı üryan zincirimden boşansam. Of, of anecan, Fırat köpüğünde ay ışığı içindeyim anecan. Hasır toprak olmuş, dizlerim toprağa batmış, oturmuşum köşe taşından beter, kan ter içindeyim anecan. Azgın yılan deliğini tanırmış. Hoy kurban, yesir oldum nefsimin fervanına. Kıyamete kadar otururum ben burada bu ocakta. 9 buğumunda 90 yeşil var, kerboziktir. Dipnot sert, haşin. Yüzüklü parmak güzeldir, kılıç kılıfsız olur mu? Boşuna dememişler, merkaniye pirek bırke. Dipnot adam çeşmedir, kadın havuzdur. Hangi andır insanın insanlığı anladığı an? Hayran hayran, of, uçurum kıyısındayım hayran. Güneş misafirim olmuş, bağdaş kurmuş rahmime. Birisinin ayaklarını sarsmasıyla irkildi. Suçüstü yakalandığını sandı, gözlerini açtı, afalladı. Gördüğü acayip rüyanın şaşkınlığı ve sarhoşluğu içindeydi. Ağır bir yükün altından kurtulmuş gibi ferahladı. Sırtını asırdan kaldırdı. Oturdu, gerindi tatlı tatlı. ''Kalksana Heval, nöbetin geldi. Ölü gibi uyuyorsun. İnliyorsun üstelik.'' Urmiye'nin sesiydi bu. Hiç böyle tatlılaşmamıştı bu kızın sesi. Başından geçenlerin rüya olmasından kaynaklanan dayanılmaz bir sevinç içindeydi. Böyle bir yerde, bu silahların ve bu insanların uykulu tanıklığında böyle bir ilişkiye giremezdi ciddi bir savaşçı. Hele ki bir grup komutanı. Sesin bu kadar tatlı olması onu sevincin kulaklarıyla dinlemiş olmasındandı belki de. Battaniyeyi üzerinden attı, tüfeğini aldı. Aşağı inerken külotunun ıslanmış olduğunu fark etti. Çolo'nun ayağına çarptı sağ ayağı. ''Çolo kalk, saat 5, ağıla geç kalma.'' Çolo kalkarken başını küt diye tahta kalasa vurdu. ''Hop, yavaş ol, tahtaları çatlatırsın. Evin mi sandın burayı?'' diye güldü Lori. Nöbet arkadaşı zer düştü kaldırdı. Dışarı süzülüp nöbeti devraldılar. Az sonra Çolo çıktı. Grup komutanının kim olduğunu çıkaramamıştı hala. İhtiyaçların ne olduğunu sordu Lori'ye. Akşam geleceğini söyleyerek ayrıldı. Ardından baka kaldı çobanın. ''Beni sol tarafta yatırmanın sebebi neydi?'' diye çağırıp sormak geldi içinden. Yoğun sis basmıştı dereyi. Serçe göçüren yakıcı bir şafak ayazı sarmıştı kışı. Sığınağın önünde ateş yakmaktan başka çare kalmamıştı. Derenin öte ucundan topal bir karganın gak gakları geliyordu. Geceki düşün ayrıntılarını anımsamaya çalışıyordu Lori. İlhamını kar aydınlığından alan hesapsız gepegencecik bir umutla ballanmıştı bakışları. Elleri hüzün içinde şişkin ve simsiyahtı. Karganın acısını dinliyordu elleri. 53. Ayrımın sonu. Sayfa 561.